Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli, pek muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Gününüz mübarek olsun. İşleriniz kolay gelsin. Cenab-ı Hak fırsat vermişken razı olduğu güzel ameller işlemeyi hepimizi de muvaffak kılsın.
Amin.
Kıymetli hocam, size hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Sizin de gününüz mübarek
Allah
olsun.
Allah razı olsun hocam.
Umarım çalışmalar iyidir.
Elhamdülillah.
Allah hepimizin gayetlerini artırsın inşallah. Sıhhat afiyette de güzel hizmetle hepimizi muvaffak kılsın. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem kardeşlerimiz, biz değerli hocamla Ali İmran suresinin 96-97. ayet-i kerimesi çerçevesinde dinimizde haccın farz oluşu, farz kılınması konusuna başlamıştık. Ve geçen dersimizde 96. ayet-i kerime üzerinde durmuştuk. İnşallah bugün de tekrar o ayet-i kerimeyi sadece mealen hatırladıktan sonra onun devamı olan ve aynı zamanda haccın farziyetini beyan buyuran 97. ayet-i kerime ile konuşmamıza ve sizlerle birliklerimizi devam edeceğiz. 96. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz öncelikle Beytullah'ın önemine dikkat çekmiş ve yeryüzünde ilk yapılan, ilk inşa edilen, konulan mabedin Mekke'deki Beytullah olduğuna ve bunun çok mübarek bir mekan olduğuna, hem maddeten hem manen oradaki insanların, Arapların veya gidip gelenlerin maddeten manen feyiz bereketlere nail olmasına vesile olduğuna ve yine de bir de Yüce Rabbimizin birliğini, varlığını kabul etme, tevhid, hidayet noktasında da Beytullah'ın önemine dikkat çeken ifadeler yer almıştı. Devam eden ayetlerde ise yine Beytullah'ın özellikleri, Beytullah'ın etrafındaki var olan ve ayetin ayatun beyinat diye ifade buyurduğu apaçık ayetler, deliller, işaretler diye buyurmuş olduğu ve yine orada var olan diğer önemli makam ve mevkilere dikkat çekiyor bu ayet-i kerime. Yine o ayet-i kerime çerçevesinde de Beytullah'la ilgili özelliklere kıymetli hocam izah etmeye çalışalım. Ve peşinden de Cenab-ı Hakk'ın niçin Beytullah'ı hac etme, ziyaret etmeyi farz kıldığında hikmetler üzerine durmaya çalışalım inşallah. Şimdi buradaki ayet-i kerimede 97 Ali İmran suresi fihi, o Beytullah'ta vardır veya Beytullah'ın etrafında vardır. Ayatun beyinat, apaçık ayetler vardır. Makam-ı İbrahim, bir de o apaçık ayetlerin adeta bir örneği mahiyetinde de İbrahim makamı vardır. Şimdi kıymetli hocam, buradaki ayet-i kerimedeki bu ayatun beyinat, çünkü tek ayet değil de birden çok ayetten, işaretten, delilden, mucizeden bahseden bir ifade yer alıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bununla ilgili müfessirlerimizin, alimlerimizin değerlendirmeleridir. Özellikle de makamı İbrahim'le ilgili neler ifade edersiniz? Sizi dinleyelim inşallah.
Ayet burada herhalde mucizevi bir manası da var. Mucizeler, mucizevi yönü olan işaretler gibi. Öncelikle Kabe'nin etrafında Hacer-ül Esved var. En büyük ayetlerden birisi. Rivayetlerde cennetten geldiği ifade ediliyor. Önceden beyaz olduğu süt gibi, işte insanların günahları sebebiyle karardığı rivayetler var.
Yani Hacer-i Ebyad'ken,
evet, ebyadken esved olmuş. İşte onun iki gözü olacağı, bir lisanı olacağı, kıyamet günü kendisini istilam edenlere şahitlik edeceği rivayeti var. Bu tam bir mucizevi şey yani. Bir taşın kamera gibi orada durması, mübarek bir taş olması, farklılık dünyadaki diğer taşlardan farklı olması.
Hocam bu tabii bu mümkündür.
Evet.
Yani Fussilet suresindeki bu ellerin, ayakların, derilerin şahitliği ilgili ayetler de o gün diyor insan diyor gelecek mahşer yerine efendim elleri, ayakları, derileri veya işte gözü, kulakları başlayacak kişinin aleyhine şahitlik yapacaklar. Diyecekler ki işte ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, bana bunu yaptırdı. Sonra diyecekler ki siz bizim aleyhimize niye şahitlik yapıyorsunuz? Hiç yaptığınız işin yani ne kadar sakat, yanlış bir şey olduğunu görmüyor musunuz? Orada hocam o azaların kullandığı bir ifade var.
Evet.
O ifade şu: "Kalu entakanallahu'llezî entaka külle şey." Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yani her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Entaka külle şey de demek ki Cenab-ı Hak isterse
her şeyi konuşturur.
Dağı da, taşı da, yeri de, kulağı da. Yani normalde konuşmak şeyinin olmayan, vasfından, şanından olmayan varlıkları Cenab-ı Hak konuşturur. O gün diyor her şeyi konuşan Allah biz de konuşturuyor. Dolayısıyla bizim konuşmama gibi bir
lüksümüz
veya bir ihtiyarımız söz konusu değil. Onun için o Hacı Esved'le alakalı o Efendimizin rivayetleri tabii ki Efendimiz buyurmuşsa, Efendimiz bunu bu şekilde bize haber vermiş ve bilgiler sahihse arada Yüce Rabbimizin bunu yapacağında hiçbir şüphe yok.
Hacı Esved normalde tavafın başlangıç yerine işaret için konulmuş bir taş ama böyle mucizevi bir taş. Mucizevi yönleri olan bir taş. Ona selam vererek, istilam ederek tavafa başlanıyor ve her şafta, her dönüşte istilam ediliyor. İkinci olarak zemzem kuyusu var orada. Mucizevi bir şey hakikaten. 30 metre derinliğinde küçük bir kuyu. Onun işte 14 metresinden su çıkıyor diyelim. Ve onun suyun çıkması da mucizevi zaten. Hazreti İsmail'in ayaklarının altından o suyun çıkması da mucizevi bir şekilde çıkmış. Sonra kapanmış falan. Abdülmuttalib'in tekrar o kuyu açması. Tekrar suyun çıkması o kuyudan. Ve mesela o kuyu Mekke'ye yetiyor. Sonra gelen hacılar bidon bütün dünyanın her tarafına
taşıyorlar. Milyonlarca hacı geliyor.
Evet.
Yani 3 milyon, 3,5 milyon, 4 milyon. Sadece hac mevsiminde o kadar yoğun bir hacı geliyor. Ve yıl boyu da hep umreye gelenler de haçtan daha az değil.
Evet.
Yani sürekli kafiler halinde oraya milyonlarca insan akın ediyor. Ve hepsi iki şeyin peşinde. İşte bir zemzem, bir de hurma. Özellikle zemzem.
Evet. Yani o kadar Medine'ye taşınıyor. İşte diyelim Suudi Arabistan'ın diğer şehirlerine taşınıyor tankerlerle. Ona rağmen o küçük kuyu hakikaten nasıl yetiyor? Bu mucizevi bir şey zaten. Suyun kalitesi açısından. Su hakikaten son derece en kaliteli dünyadaki su. Geçen bizim çocuklar diyorlardı işte zemzemin pH'si en yüksek 10 civarında mıymış diyor. Öyle bir şey diyordu, unuttum şimdi. Suların böyle bir şeyleri varmış herhalde pH diye.
Yani kalite ölçümü.
Kalite seviyeleri. En yüksek zemzemin diyor. Onu o Shintoist Masaru Emoto Japon bilim adamı o da söylüyor. Diyor ki dünyada kristalleri en düzgün, en güzel olan su zemzemdir diye. O bir teknikle işte su kristallerinin fotoğraflarını çekiyor. İşte güzel sözlerle o kristallerin nasıl güzelleştiğini, çirkin sözlerle bozulduğunu falan böyle tespit ederek onların kitaplarında yayınlamış bu zat. Müslüman da değil bu adam ama o diyor işte zemzem en çok diyor kristalleri güzel olan su zemzemdir diye. O açıdan da zemzem ne için içilirse o iş için olur diye bir hadis-i şerif de var. İşte açlık için içilirse tokluk verir. Susuzluk için olursa
yani
su.
Yani zemzemu lima şuribelehu.
Evet.
Ma'u zemzem lima şuribele.
Lima şuribele. Şifa, hastalık için içilirse şifa olur gibi böyle zemzemin değişik şifa olması yönüyle, kalitesi yönüyle ve o kuyunun durumu itibariyle pek çok mucizevi yönleri var. Ondan sonra Safa ve Merve tepeleri.
Hocam tabi o Zemzem demişken zaman zaman da sohbetlerimizde mevzu oluyor ama çok dikkat çekici olması açısından ve önemli bir hatıra olması açısından yine yeri gelmişken arz etmekte fayda var. Çünkü bu tür özel durumlar insanların çok dikkatlerini çekiyor ve aynen. Yani oradaki ilahi sanatın Cenab-ı Hakk'ın diyeyim ki böyle fiillerinin yani biraz daha yani görünür hale gelmiş olması da ayrıyeten insanı etkiliyor. İşte bu Mekke Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışma ile ilgili bir tabi bilgi ulaştı bizlere. Hatta bir haberlere yansıdı. Karar arıyorlar. Bundan diyeyim ki bir 10 sene önce diyorlar ki biz Zemzem Kuyusu'nun olduğu bölgeyi güzelce kazıyalım. Yani dozerlerle gerekirse aşağı doğru kazıyalım. Belki aşağıda daha suyun daha kaynağını yani köklerini, dibini buluruz. Belki daha bol miktarda belki suya ulaşma imkanımız olur. Sonra da orası güzelce duvarını yaparız. Böyle tertemiz mermerlerden, her şey, yani güzel malzemelerden. Bunu bu şekilde hem kökünde görmüş oluruz ve bu şekilde de bunu yine ümmeti Muhammed'e, insanlığa ikrama devam ederiz. Olur diyorlar. Bir bakalım. Sonra başlıyorlar. Zemzem kuyusunun etrafını açıyorlar şöyle. Ve biraz böyle suyun köküne doğru, aşağı doğru kazımaya başlıyorlar. Fakat enteresan bir şey, kazıdıkça aşağıdan sesler gelmeye başlıyor. Garip garip sesler. Nasıl garip sesler? Adeta büyük yani değirmen taşlarının yani çok büyük değirmen taşlarının birbiri üzerinde böyle dönmesinin ortaya çıkarmış olduğu sesler gibi böyle bir dönme, bir uğultu, bir yani böyle eritme. Böyle sanki böyle üst üste şeyler böyle çarklar dönüyor bir şey yapılıyor falan böyle. Baştan efendim tam fark edememişler sonra biraz daha devam edince o sesle de artmaya başlamış. Başlayınca demişler ki burada efendim öyle normal sıradan bir taş, toprak, bir efendim su kuyusu söz konusu değil. Burası yani Cenab-ı Hakk'ın çok özel bir meleklerine veya özel bir tasarrufla bir ürettiği, ortaya çıkarmış olduğu ve sizin buyurduğunuz gibi mucizevi de yönü olan bir özelliği var. Biz daha derine inmeyelim. İnersek işler değişebilir. Durum farklılaşabilir. Diyerek hocam böyle orası güzelce işte duaları yapıp güzel şey yapıp ondan sonra onu bağlıyorlar. Üstünü yapıyorlar ve o şekilde de orasını böyle devam ettiriyorlar. Yani tabii ki Allah'ın bütün fiilleri zaten Cenab-ı Hakk'a mahsus ve çok büyük fiiller, büyük işler. Cenab-ı Hakk'ın her bir işi bir ayet, her bir işi bir delil, her biri bir mucize yani. Hiç mahlukun yani yaratıkların yapması mümkün olmadığı bir büyüklükte. Her işi böyle Cenab-ı Hakk'ın. Yani ayı, güneşi, işte yağmuru, bütün her şey böyle suyu. Ama onun içerisinde daha özel, Yüce Rabbimizin daha özel fiilleri, daha özel tasarrufları bu Zemzem Kuyusu'nda kendisini göstermiş oluyor. Bu da çok büyük bir ayet, işte apaçık bir ayet. Allah'ın kudretini gösteren çölün ortasında hem ilk ortaya çıkması mucize, Hacer Validemiz zamanında devam etmesi bir mucize, bitmemesi bu mucize. Yani insan o gözle baktığı zaman aslında her şey Allah'ın varlığını gösteren bir mucize, bir ayet yani her şey böyle.
Yani Efendimiz buyuruyor ya Allah rahmet eylesin Hacer diyor onu çevirmeseydi akan bir nehir olurdu.
Nehir olurdu.
Ya nehir bu, koca bir nehir olarak akardı.
Ya bu şimdi ya Cenab-ı Hak işte Nil'i akıtıyor, Tuna'yı akıtıyor, Kızılırmak, İçtırmak yani onlarca yeryüzünde küçük büyük nehirler var akıp duruyor. Yani onu akıtan Cenab-ı Hak orada Zemzem'i de akıtır dururdu. Yani Allah'ın kudretinde hiçbir eksiklik söz konusu değil.
Fihi ayet oradaki başka ayetlerde işte Makam İbrahim sayılıyor. Makam İbrahim de mucizevi bir şey. O da bir mermere, bir peygamberin ayak izlerinin derin bir şekilde çıkmasın. orada işte İbrahim Aleyhisselam'ın iki ayağının izi var. Belki de 10-15 santim de var derinliği yani. Mermere geçirmiş dişini derler hocam. Ayak izlerini mermere geçirmiş. O da bir mucizevi bir şey. Yani bir peygamber için mermere yumuşatılmaz. Nasıl ki işte Davut Aleyhisselam'a demir yumuşatıldı.
O elenne lehul hadid.
Evet, Kur'an-ı Kerim'de.
Biz diyor efendim Davut'a demiri yumuşattık.
Yumuşattık. O istediği gibi ondan evet. Zırh yapıyor işte.
Yani, yani mucize olması ve efendim rivayetler demiri Davud Aleyhisselam'ın tıpkı efendim bir hamuru böyle elinde yumuşatıp da istediği kıvamı vermesi gibi o şekilde bir mucize olarak böyle bir kudret verildiği ifade ediliyor.
Evet. Onun gibi İbrahim Aleyhisselam'a da mermer yumuşatılmış demek ki.
Bir de hocam o makamı İbrahim'in bir asansör görevi görevle alakalı bilgileri var ama.
Evet. Onlar işte Kabe inşa edilirken tabii yükseldikçe duvar bir şey üzerine çıkıp yapmak gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın da o şekilde onun üzerine çıkarak bina duvarları tamamladığı.
Çünkü bayağı yüksek şimdi. Yani orada yani bir sandalye koyarak veya başka bir şey koyarak o yüksek taraflara çıkmak biraz zor.
O
ya
şekilde.
Ya merdiven yapması lazım.
O taşla onun üzerine çıkarak bina ettiği söyleniyor. Bir de insanları hacca çağırırken bu makam İbrahim'in yükselerek buyurduğunuz gibi asansör gibi yükselerek sesinin uzaklara gitmesini
Has
sağladı.
Suresindeki ayet-i kerimede ve ezzin
finnâsi
bil haccı ye'tûke ricalen ve alâ külli damirin ye'tîne min külli fecin amîk. İşte çık diyor insanlara da ilan et diyor. Hacı ilan et diyor. Onlar ya diyor işte efendim yürüyerek veya develer üzerinde gelsinler uzak bölgelerden gelsinler diye. Evet.
Orada işte İbrahim Aleyhisselam Kabe'den sesleniyor, haccı ilan ediyor. Cenab-ı Hak onun sesini dünyanın bütün her tarafındaki insanlara duyuruyor. Sanki oradan bir hani televizyon yayını
yapar gibi
dünyanın her tarafından duyulur gibi. O da mümkün, imkansız bir şey değil. O makam İbrahim orada duruyor. Orasının namazgah edinilmesi isteniyor. Bakara suresinde miydi hocam?
Evet. Vettehizü min makam İbrahim musalle.
Burası makamdır diyor peygamberimiz. Kıbledir diyor. Burayı namaz kılmaya edinin. Orada namaz kılıyor Efendimiz. Orası faziletli bir yer olarak. Makam İbrahim yanında namaz kılmak faziletli bir yer olarak kabul ediliyor. O makam İbrahim de yapışıkmış. Kabe'nin duvarına bitişik haldeymiş. Daha önceleri.
Zaten öyle olması lazım normalde. Evet. Yani duvarın yapılması için şu an tüm arada herhalde bir
2-3 metre, 4 metre mesafe
var. Tabii. Yani belki daha fazla. 4-5 metre vakit bir mesafe vardır.
Onu Hazreti Ömer zamanında tavaf artık daraldığı için herkes de orada namaz kılmak istiyor. Hazreti Ömer geri alıyor makam İbrahim'i. Biraz daha tavaf rahatlatmak için. O sebeple geri alınmış. Yoksa o duvarın dibindeymiş yani. Kabe'nin duvarının dibindeymiş makam İbrahim. Onun hem böyle namazın faziletli olması orada kılınması. Onun için bugün hacılar hep orada namaz kılmak için tavafı engelliyorlar, yığılıyorlar. Halbuki böyle kalabalık zamanlarda artık o belki makamın denginde daha geride bir yerde namaz kılmak lazım ki tavafı engellememek
belki
lazım.
Belki hocam orada Efendimiz Aleyhisselam'ın Müslim mümin tariflerini atlamak lazım.
Evet.
Yani el Müslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedihi vel mu'minu men eminehu ennâsu işte alâ mâlihi ve demihi gibi bir tarif dün hutbede imam okumuştu. Yani ona benzer bir şey. Yani insanların elinden dilinden selamette olduğu veya efendim malı ve efendim canı konusunda insanların emniyet içerisinde olmuş olduğu kişidir diye. Oradaki makam-ı İbrahim'deki namaz kılmalar olsun, Hacer-i Esved'i öpmeler olsun ve diğer şeylerde hakikaten başkasının hukukunu dikkate almak belki ön planda olması lazım.
Yani bugün bilhassa belki binlerce insana eziyet ediliyor. Bir kişi orada namaz kılmak için duruyor. Trafiği aksatınca orası yığılıyor. Pek çok insan sıcakta orada bekliyor. Baygınlık geçirenler, işte kadın erkek iyice birbirine sıkışanlar. Hem o şekilde bir vebale sebep oluyor. Hem insanları rahatsız ediyor, bekletiyor. Hem tavafı hemen bitiremiyor insanlar. Yorgunluk çekiyor. Yani binlerce insan etkileniyor oradaki bir faziletli namaz kılacağım diye. Halbuki boş bulunursa orada kılınabilir ama boş değilse onun denginde daha geride tavafı engellemeyecek bir yerde.
Belki de hocam işte mecellenin şu prensibini de efendim dikkate almak lazım. Def'i mefsedet celmi menafiden evladır.
Evet.
Yani def'ul mefesidi evla min celbil menafi'i. Arapça ifadesiyle. Yani kötülükleri, zararları engellemek, ona engel olmak, menfaatleri elde etmekten daha önceliklidir, önde gelmektedir. Evet. Orada insan bütün aslında muamelelerinde ona dikkat etmek lazım. Sadece yani makam-ı İbrahim Hacer-i Esved değil, bütün şeylerde orada ölçüp biçip acaba burada başkasına bir zararım oluyor mu, bir haksızlık oluyor mu diye bunlara bakıp edip ona göre belki şahsi menfaatlerini ikinci plana almak suretiyle bir yol tutması gerekiyor.
Zaten Hacer-i Esved'le ilgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, ey Ömer diyor Hazreti Ömer'e, sen güçlü kuvvetlisin, insanlara eziyet etme. Boş bulursan diyor Hacer-i Esved'i öp, ama diyor dolu kalabalık olsa uzaktan selam verme işareti yap geç.
Şimdi hocam tabi bunları buyur. İnsanlara bu kafile rehberleri yani Haç'ta, Umre'de kafile rehberleri, Diyanet'in olsun başka firmaların olsun bunu iyi izah etmeleri gerekiyor, öğretmeleri gerekiyor. Şimdi eğer şöyle bir takdimde bulunursak insanları yanlış yönlendiriyoruz. Diyoruz ki makam-ı İbrahim çok faziletli, mutlaka namazı orada kılın.
Kılın evet.
Hacer-i Esved çok faziletli, işte efendim şöyle buyurmuş, işte mutlaka bir istilam etmeden, öpmeden ayrılmayın.
Evet.
Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Şimdi bu tarafını hep öne çıkarıyoruz. Hep bu tarafını reklam diyelim de bunun tilkinini yapıyoruz. Dolayısıyla insanlarda şöyle bilinç oluşuyor. Yani oraya gider de makam-ı İbrahim namaz kılmadan gelirsem kıymet yok. Hacı bunun müremmin hiç kıymeti yok.
Evet.
Ve Hacer-i Esved'i öpmeden gelirsem niye boşu boşuna gittim falan gibi şey. Halbuki yani aman kimseye zarar vermeyin, aman dikkatli olun, ama bununla beraber işte erken vakitlere giderek fırsat kollayarak orada kimseye zarar vermeden yaparsanız çok faziletli olur diye o bütünlük içerisinde hocamın verilmesi lazım.
Evet.
Bazen böyle çok şeylerin, ayrıntıların göğe çıkarılarak efendim şey yapılması insanların yanlış hareket etmesine sebep oluyor. Yani şimdi biz de bir hatıra hocam paylaşalım kıymetli dinleyenlerimizle. Bir umre şeyinde orada kalabalık, çok kalabalık. Bir tane delikanlı Türkiye'den gelmiş. Yani 25 yaşlarında, gür saçlı falan, böyle orta boylu. Baktım böyle Hacer-i Esved'in oradan çıkmış gelmiş, böyle bir meydan okuma havası. Elhamdülillah başardım, yaptım falan. Dediler ne yaptın? Dedi şey yaptım mı, gittim öptüm şey Hacer-i Esved'i. Nasıl yaptın dediler. Ya arkadan bir girdim. Diyor.
Dağıta dağıta.
Milleti diyor böyle diyor. Dağıta hepsini de salladım diyor. Kadın erkek hepsini diyor efendim. Dağıttım diyor. Soktum kafamı öptüm öptüm ondan sonra Allah'ıma şükürler olsun. Yani başardım falan diye böyle. Adam şey yapıyor. Yani cahillik yapıyor.
Seviniyor.
Ne seviniyor. Ondan sonra ben dedim ki delikanlı dedim. Yani kusura kalma dedim. Belki sen üzüleceksin ama senin bu yaptığın doğru değil. Sen şimdi orada bir Hacer-i Esved'i öpeceğim derken efendim kaç kişiye bir haksızlık yaptın? Kaçın canını yaktın? Cenab-ı Hak burada işte ayet-i kerime gelecek. Herkes emniyet olması lazım diyor. Kimse kimseye zarar vermesin diyor. Sen diyelim ki bir kazandın sen 10 kaybettin.
Evet.
İzah ettim. Onlardan pişman oldu.
Ya.
Dedim sen şimdi yapacaksın teker teker bulup.
Özür diler.
Özür dilemen lazım.
Helal diler.
Helal demezsin. Bir şey yapman lazım. Ben nereden bulayım diyor. Nasıl yapayım diyor. Ah vaatmeye başladı bu kez tabii. Yani evet. Doğrusunu öğrenince. Burada hocam bu insanın bütün hayatında prensip olması lazım. O yani evli olanı tercih etmesi, hangisi evet. daha yerine uygun tarzında bunun bilinmesi lazım. Hikmetli davranması lazım evet. hocam.
Yani prensibi biliyor zaten Müslümanlar. Farz en güçlüdür. O sonra vacip gelir. Sonra sünnet gelir.
Evet.
Şimdi farzı yapmazsan Allah niye yapmadın diye sorar. Vacibi yapmazsan niye yapmadın diye sorar. Ama sünneti yapmazsan
evet.
sormaz. Yaparsan faziletli olur.
Ne olur
ama yapmazsan sormaz. Şimdi Hacer-i Esved'i öpmek sünnet. İşte makam-ı İbrahim'de namaz kılmak sünnet. Ama insanları incitmemek farz.
Farzayın.
Kadınlara orada itip kalkmamak, onlara dokunmamak farz.
Çok önemli
şimdi
şeyler.
Şimdi burada Hacer-i Esved'i öpeceğiz diye bir giriyorlar. Kadınlarla işte itişe kakışa onlara dokunuyor, tabii. ittiriyor. Tabii. Hatta kadınlar da giriyor. Saçı açılıyor, başı açılıyor. Perişan vaziyette. Tam bir haram işliyor. Yapacağı iş sünnet. Sünnet yapacakken haram işliyor.
Haram işlemek durumunda.
Farzı olarak. Terk ediyor, haramı işliyor. Öyle olunca Müslüman her yerde bunu ölçmesi lazım. Demek ki bu Hacer-i Esved'i öpmek sünnettir. Öpmezsem sorgu yok, hesap yok, eksiklik yok ibadetimde.
Yani hocam Müslümanlar efendim hikmeti çok evet. iyi koruması lazım.
Evet.
Yani hikmette insan bir iş yaparken en doğrusu nedir? Efendimiz Aleyhisselam sünneti daha doğrusu. Evet. Resulullah Efendimiz'in hikmette Efendimiz'in sünneti. Ya burada en doğru davranış nasıl bir davranıştır? Ne yaparsam en doğrusunu yaparım. Ne yaparsam en sağlamı, en güzeli olur. Ne yaparsam Allah rızasına en uygunu olur diye bunu evet. böyle kılı kırk yaracasına düşünüp taşınıp ona göre evet. hareket etmenin gereği hocam ortaya çıkmış oluyor. İşte burada o mekan bu açıdan da işte ayatün beyinat, apaçık ayetler, işte Zemzem kuyusu gibi, Makam-ı İbrahim gibi, Hacer-i Esved gibi, belki hocam onun dışında da kim neler var tabi.
Orada işte Hatim bölgesi mesela, oranın da yeminler edildiği orada. Orada sözler verildiği, o sözlerin kuvvetle tutulması gerektiği, duaların makbul olduğu yer olarak Hatim bölgesi, o yarım daire şeklindeki, hem Kabe'nin içinden sayılıyor bir kısmı. Orasında bir ayet olduğu ifade ediliyor.
Bu hocam şeyde Altınoluk.
Onun alt tarafı.
O daha sonra takılan bir şey değil mi hocam?
Altınoluk şey yani çatıya yağan yağmurların rahat bir şekilde akması için.
Akması ama kullandım. İlk şeyde yani Kabe'nin ilk zamanlarında herhalde.
Vardır ahşaptan belki.
Ahşaptan oluk. Vardır ama altından yapılmış bir oluk herhalde.
Gerçi yoktu. İlk yapıldığında herhalde çatısı tavan da yoktu. Daha sonradan tavan.
Yani altınoluk da daha sonra yapılmış tavan hocam. Belki Osmanlı evet. padişah zamanında belki yapılmış olabilir.
Yani oluk ancak tavanla birlikte olmuştur.
Düşünülebilir evet.
Yapılmıştı. Yoksa tavan yoksa zaten oluğa gerek.
Gerek yok. Yoktur. Bir de tabii işte kuzey tarafa falan bakıyor olması, o evet. Hicri İsmail'in oraya falan bakıyor olması.
Evet, belki onlarda bir hikmetler vardı ama ayet vadislerde
evet, onunla ilgili altın olarak herhangi bir şey yok. Geçmiyor.
Yok.
Yani bahsettiğimiz gibi onun dışında da belki ayetin beyinat dediği için saydığın evet. dışında da kim bilir ne
Safa orada, Merve tepeleri.
Evet, Safa Merve tepeleri olabilir. Başka yine bizim belki bilmediğimiz, görmediğimiz çünkü orada daha geniş bir çerçeve evet. Ayet-i Kerime şey yapıyor. Dolayısıyla o bölgeye çok daha dikkatli, itinal davranmak gerektiğini. Yani işte görülenler değil de
evet.
görünmeyenler. Belki efendim işte meleklerin tavafı, başka efendim
peygamberlerin, ruhların,
ruhaniyetleri falan böyle. Evet. Yani orada o bölgeyi önemli kılan
evet.
veyahut da mucizevi kılan çok daha bilinmeyen de çok şeyler olabilir.
Yani
bildikleriz harekette bilinmeyenleri de dikkate alarak daha dikkatli olun diye evet. hocam orada bir şey var ki bir makam İbrahim sadece misal veriyorum diye
evet.
anlaşılıyor. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak inşallah gönüllerimizi Beytullah'a iyice rahmet eylesin inşallah. Orada ziyaretini lütfeylesin. Şimdi hocam ayet-i kerimin devamında وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَمِنَ oraya diyor kim oraya girerse diyor taarruzdan her türlü diyor tehlikeden diyor emin olur.
Evet.
Ayet-i Kerime'de. Yani Beytullah bir emniyet bölgesi. Hadi Mescid-i geçen dersimizde harem bölgesini biraz konuştuk. İşte Mescid-i Haram veya da harem bölgesi, Mekke'nin haremi, Medine'nin haremi ve
evet.
harem olmasının da yani orada yani hakka hukuka daha çok dikkat edilmesi, yani çevre hassasiyeti ve çok şeyleri falan ifade etmeye çalıştık. Buradaki hocam oraya giren emniyette olması Cenab-ı Hak bunun bir garantisini mi veriyor? Yoksa burada efendim ayet-i kerimeyi nasıl anlamamız lazım? Çünkü şöyle şeyler var. Yani ayet bu şekilde geldiği halde yani Beytullah'taki bazı saldırılar, bazı diyelim ki cinayet olayları yani sahabe döneminde olabilir, daha sonra dönemlerde olabilir, savaşlar falan böyle oraya orada yani bir kısım katliamların olması ile ilgili tarihi bilgiler var elimizde.
Evet.
Böyle olduğu halde şimdi ayet-i kerime bir taraftan emniyette olur diyor. Bir taraftan da oraya giren bazı insanların da yani böyle bir emniyette olmadığı veyahut da öldürüldüğü olayları var.
Evet.
Şimdi bu ayeti de bu olayları nasıl biz hocam dengelememiz lazım veyahut da nasıl anlamamız lazım?
Yani tarih boyunca eskiden beri demek ilk yapıldığından beri sonrası emniyetli bir bölge olarak görülmüş. Müşrikler bile İslam'dan önce ona riayet etmişler yani oraya sığınanlara. Dokunmam ama tabii ki ihanet ettikleri olmuş. Kabe'ye sığındığı halde hainlik yaptıkları da olmuş. Demek ki o tarihteki olaylar da bir kısmı dini emirleri riayet etmemek, ona önem vermekten kaynaklanan şeyler olmuş. Bazı saldırılar falan. Bir de mezheplerin farklı görüşleri var. İşte bir cani cinayet işlese, bir adam öldürse veya bir uzuv kesse, yaralasa da sonra kendisine suç ceza tereddüt ettiği halde kaçıp sığınsa Kabe'ye orası ne olur?
Mesela katil.
Katil. İşte oraya cani. Sığınsa ne yapılır? O orada yakalanırsa öldürülür mü yoksa ne yapılır? Onun ile ilgili bazı ihtilaflar var. Ebu Hanife Hazretleri, Hanefiler ve Hanbeliler diyorlar ki birisi günah işlese, ona had lazım gelse, sonra da harama sığınsa ona dokunulmaz.
Orada kaldığı sürece dokunulmaz.
Orada kaldığı sürece dokunulmaz ama İmam-ı Azam bazı şartlar söylüyor. Diyor ki zorlanır. Çıkması için onu tazikte bulunur. Kendisiyle konuşulmaz, yiyecek verilmez. Ondan sonra çıkması için dışarı çıkıp harem bölgesine, mescitten dışarı çıkıp yakalanması için ona orada baskı yapılır. Diyor çıkınca da yakalanır diye o görüşü söylüyor. Malikiler ve Şafiler de onlar harame sığınsa bile kısas yapılır diyorlar. Orada da olsa yakalanır. Hemen yaka paşa götürülür. O cezası neyse verilir diye onu tartışmışlar. Bunun dışında orada böyle olmayan masum olan insanlara zaten dokunulmayacağı
evet.
O ifade ediliyor.
Yani şöyle hocam benim de biraz kastım da şöyle. Yani burada ayet-i kerime bir haberi cümle. Yani evet. Belaat açısından evet. Bir şey haber veriyor.
Evet.
Fakat mana itibariyle sanki bir şeyi emrediyor. Yani bir şeyi Müslümanlardan talep ediyor. Yani yaşanan olaylara baktığımız zaman yani orada işin diyelim ki Beytullah'a sığınan durumu ne olur ne olmaz o tartışmalı sizin buyurduğunuz gibi orada farklı görüşler var. Siz de onu ifade ettiniz. Allah razı olsun. Ayet-i kerime işte oraya giren diyor emniyette olur.
Evet.
Olur ama bazen de adam giriyor ya emniyette olmuyor. Veya evet. Bir saldırıya uğruyor veya ölebiliyor. Bizzat Beytullah'ın yanında adam diyelim ki saldırıya uğrayıp ölebiliyor. Veya bir savaş olup oradaki bir katliam yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Demek ki ayet-i kerimede yani oraya kim girerse bunun emniyetini sağlamak Cenab-ı Hak benim boynumun borcu, benim üzerim bir hak. Kimse ona dokunamaz. Dokunursa elini kırarım veya efendim şey yaparım değil. Ey Müslümanlar burasını ben bir emniyet bölgesi olarak ilan ediyorum. Beytullah'ı, Beytullah'ın etrafını, belki Mescid-i Haram'ı veya Harem bölgesini ediyorum. Ve burada kimsenin kılına dokunulmayacak, kimseye bir zarar gelmeyecek. Bu vazifeyi de size veriyorum.
Evet.
Yani oraya giren emniyette olsun.
Olsun.
Yani emniyette olur diye ifade ediliyor ayet-i kerime ama manası yani ne dediği emniyette olur. Ama ne demek istediği ey Müslümanlar emniyette olsun.
Olsun.
Emniyette olsun. Oranın emniyeti sağlamayı size vazife olarak veriyorum. Bir efendim emir olarak veriyorum. Bunu geçirirsin boynunuzun borcudur. Eğer bunu sağlamaz da orada birisinin efendim canına kıyılır, birisine zarar verilir, birisi dövülür, birisi sövülür ve hakkını tecavüz edilirse o zaman siz efendim sorumlusunuz.
Evet.
Gibi hocam biraz efendim ben biraz işin o tarafına.
Orada savaş yasak yani Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethederken hutbesinde onu söylüyor. Diyor ki burası harem bölgedir. Ta ilk günden beri Cenab-ı Hak haram kılmıştır. Burada savaş olmaz, insanlara dokunulmaz. Bana da diyor Cenab-ı Hak bir günün belli bir saatinde izin verdi. O Mekke'ye giriş saatinde Kabe'nin örtüsüne de asılı olsa bazı caniler var. 15 tane saymış Efendimiz liste vermiş. Bunları bulursanız Kabe'de de bulursanız öldürün diye. Belli bir saat izin verdi diyor Cenab-ı Hak diyor. Daha sonra bunların 4'ü öldürmüş. Gerilesini affetmiş Peygamber Efendimiz 15'ten 4'ü. Bunlar çok büyük zulmeden, Müslümanlara çok büyük zulmeden insanlar. İslam'a çok büyük kötülükler olanlar. Peygamber Efendimiz diyor ki bundan sonra diyor biri gelir de Mekke'yi helal saymak isterse, burada savaşmak isterse ona deyin ki bu sadece peygambere ve diyor örnek de gösterirse işte peygamberimiz de bak Mekke'ye girerken savaşmıştı.
Dolayısıyla bu bizim için örnek diye oldu.
Örnek gösterirse diyor söyleyin ona bu diyor sadece peygamberimize izin verdi. Cenab-ı Hak ona da belli bir saatte izin verdi. Sonra evet. Diyor eski haline döndü onun haramlığı diyor. Onun için Kabe'de savaşmak, insanları öldürmek, orada insanlara zarar vermek yasaktır. Emniyetli bölgedir orası. Ama daha sonra buyurduğunuz gibi bazı işte Emevi idarecileri gelmişler, valiler filan. Sahabiler onlara hatırlatıyor Efendimizin bu sözlerini. Diyorlar ki Kabe diyorlar hiçbir asiyi korumaz. İşte kendilerine göre o işte Abdullah bin Zübeyir filan
yorumluyorlar.
Asiyi kabul ediyorlar. Kendilerine göre yorumluyorlar. İşte Haccac zalim ne yapmış? Taşlatmış bile. Evet. Mancılıklarla taş atarak Kabe'nin duvarlarının yıkılmasına
sebep olmuş.
Yani Cenab-ı Hak orası emin bölge diyor ama zalim çıkıyor Allah'ın bu emrini.
Oranın emniyetini kaldırabiliyor.
Allah'ın emrini dinlemiyor. Yani. Her hususta olduğu gibi o emri dinlemeyerek orada insanlara zarar verebiliyor, savaşabiliyor.
Evet. Peki hocam Efendimiz'in evet. O şeyi de yani yine o savaşla ilgili kelimelerde görmüştük ve yine hatırlamakta fayda var. Cenab-ı Hak işte ayet-i kerimede وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُكُمْ ف۪يهِ فَيِنْ قَاتِلُكُمْ فَقْتُلُهُمْ كَزَكْ جَزَعُ الْكَافِرِينَ. Yani Mescid-i Haram'ın yanında o müşriklerle savaşmayın. sizinle savaşıncaya kadar savaşmayın. Ama tutar da onlar diyelim ki orada size saldırırlar, savaşırlarsa, yani bizzat Kabe'nin yanında, Mescid-i Haram içerisinde, siz de diyor onlara diyor mecbur savaşacaksınız. Çünkü efendim orada kendinizi koruma, müdafaa etme şeyiniz var. Durumu ve evet, ihtiyacı söz konusu. Onlar da istisna olmuş oluyor ama esas ayet-i kerimeden o bölgenin, Beytullah'ın, Mescid-i Haram'ın ve harem bölgesinin emniyetini sağlamanın, işte Müslümanların, idarecilerin, o bölgeye hakim olan insanların vazifesi olduğu hocam buradan anlaşılmış oluyor. Hocam bütün bunları işte ayet-i kerime saydıktan sonra Beytullah'ın değerini, önemini, kıymetini, mübarek oluşunu, bütün alemin hidayet oluşunu, etrafındaki bu ayetler, beyinatlar, makam-ı İbrahim böyle, emniyet bölgesi böyle, adeta buradaki ifadelerin her birisi o muhiti, Beytullah'ın olduğu yeri ve Beytullah'ın kendisini böyle Yüce Rabbimizin ifadesiyle, yani övgü, sena, tebcil, şereflendirme, yani yüceltme, bunların hepsini görebiliyoruz. Böyle olunca da yani artık insan diyor ki zaten ayet-i kerime gelmese bile insanın içerisinden
heves doğuyor.
Ya, heves doğuyor. Diyor ki artık ya Yüce Rabbimizin övü bitiremediği adeta böyle bir yeri ben nasıl görmem, nasıl gitmem? Yani bir fırsat olsa da gitsem, yani benim için en önemli şey oraya gitmek artık. Çünkü yani işin reklam tarafı, ya reklam diyemeyiz ama işin diyelim ki efendim yani takdim tarafı çok çok böyle
kuvvetli.
Kuvvetli. Çok kuvvetli. Yani ifadeler çok böyle şeyinde ve Yüce Rabbimizin kelamı. Yani bunu şey yapan böyle bir insan değil. Evet. Rabbimiz kendi evini övüyor.
Yani dünyaya değer veren insanlar kendi aralarında konuşuyorlar hocam, işte falan sahil çok güzel, şu otel çok kaliteli falan deyince adam hemen bu yazıyor, oraya gideyim falan.
Hocam herkes mesela kulağımız duysa işte falan, evet, biraz da böyle bize hitap eden diyelim ki yani işte kadın erkek ayrı, işte daha böyle işte şer'i şeylere falan dikkat ediliyor. Münzevi, kimse yok. Sahilde kimse yok.
Sakin falan
diye. Sakin falan böyle birkaç tane kelime duyacak olsak, yani imkanımız olmasa bile içimizden ya uzam gitsem diye şey yapıyoruz. Yani adam bize söylemiyor. Biz kulak misafiri oluyoruz.
Evet. Yani bu ufacık reklamlarla insan pek çok parayı harcayabiliyor oraya.
Tabii. Bir de görüntü yaptı, gösterdiği zaman. İşte evet, bak böyle kimisi biraz abartarak
manzarası
falan böyle manzarasını falan. Adam bir tarafı manzarası çekiyor oraya, koyuyor falan böyle. Evet. İçimiz uçuyor hemen.
Evet. Buradaki yani bu kadar Kabe'nin bereketinden bahsedilince tabii insanın oraya gidip
bu işin efendim şey sunumunu yapan Yüce Rabbimizin kendisi.
Evet, evet. Evet.
Onun için hocam zaten peşinden ayet-i kerime gelmese bile, o velil aleyhi nasi ayet-i kerimesi gelmese bile her Müslümanın gönlünde, yani Allah'ın kelamına kulak veren,
evet,
Rabbin kelamını böyle can kulak dinleyen insan içerisinde artık ya Rabbi ben artık kendimi tutamıyorum, geliyorum.
Kabe'den daha şerefli bina yoktur diyorlar, evet, hocam. Kabe'nin yapılmasını emreden Allah Teala'dır. Yap diyor. Emri getiren Cebrail Aleyhisselam'dır diyorlar.
O da en şerefli.
Mühendis projeyi getiren, nasıl yapılacak, nereye yapılacak mühendisi diyor Cebrail Aleyhisselam'dır. Binayı yapan İbrahim Aleyhisselam peygamber. Ona yardım eden talebe çırak İsmail Aleyhisselam.
Kalfa.
Böyle diyorlar. Bundan daha şerefli bir inşaat, bir bina bulmak mümkün değildir.
Tabii hepsi üst üste, evet, şerefli.
Üst üste diye. Cenab-ı Hak görmeyi nasip etsin hocam.
Amin.
Devamlı.
Şimdi dolayısıyla hocam işte böyle olunca zaten ayetin peşinden de hem şeye uygun, oradaki anlatıma uygun tarzda ve böyle adeta taşı gidine koyar mahiyette Yüce Rabbimiz tabii işi gönüllü de bırakmıyor tabii, yani bir farziyet ve mecburiyette, evet, getirmek suretiyle وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا وَلِلَّهِ Allah için. Yani Allah adına, Allah için.
Hakkıdır.
Hakkıdır. عَلَى النَّاسِ Allah'ın insanların üzerine hakkıdır. Haccül beyti, beyti ziyaret etmek, hac etmek. Bu da herhalde hocam hac biraz daha ıslah anlamıyla.
Ziyaret.
Bizzat yani hac niyetiyle. Evet. Yani umre değil de hac niyetiyle, farz olan hac niyetiyle Beytullah'ı hac etmek, Beytullah'ı ziyaret etmek, gitmek insanlar üzere Allah'ın bir hakkıdır. Herkesin buraya gelmesi lazım. Herkesin gelmesi, evet, lazım. Ama işte yine Yüce Rabbimiz merhametiyle men istetaa ileyhi sebilayı getiriyor. Evet. Kim istetaa güç yetirirse ileyhi sebilâ, oraya gelmeye bir yol bulur. bir imkan bulur ve fırsat bulur Cenab-ı Hak lütfederse oraya gelmesi onun için bir farz olmuş evet. oluyor. Şimdi burada tabii hocam belki efendim haccın ne olduğunu belki efendim bilinir de men istata aleyhi sebilada.
Evet.
Tabii haccın farziyeti belki işte oradaki kişinin zenginlik durumu, ihtiyaçlarını karşılaması noktasında mezheplere çok farklı yaklaşımları olabilir. Ama genel manada bununla neler söyleyebiliriz? Men istata aleyhi sebilada oraya yol bulmaya güç yetirenler.
Evet. Yol deyince yolun emniyetli olması, emin olması, savaş olmayacak, düşman olmayacak, canından korkmadan o oraya gidebilecek insan. Giderken yol için tabii ki gerekli olan neyse onu da yanında bulundurması lazım, ölmeyecek şekilde. Bir de azık olacak kendisi için, bir de geride bıraktığı ailesi için onların da azıklarını temin edecek, kendisi de yolda gidip gelinceye kadar ihtiyacını görebildiyse o insanın gitmesi gerekiyor hacca diye. Bizim Türkiye'de daha standartlar yüksek, işte uçak bileti olacak, otel olacak falan diye böyle öyle bekliyoruz ama diğer ülkelere baktığımızda hakikaten otobüsün üzerinde, altında, bagajında
yürüyerek hala çok, günümüzde yürüyerek hacca gelen evet, insanlar var hocam.
Yani yol bulmak deyince yürüyerek de yol bulsa çıkıp geliyor, otel zaten yok, orada mescitte yatıp kalkıyor. O şekilde de haccını yapan insanlar çok ama bizim Türk hacılarının daha o durumda değiller ise yani
standartlar. Hocam hani mezhebinin de hacla alakalı evet, standartlarının belki yüksek olmasından yüksek dolayı. Mesela İmam Malik Hazretleri bu ayet-i kerimeden hareket ederek diyor ki insan ne durumda olsa olsun diye fakir zengin yani yürüyerek bile olsa evet, yani bütün şartlarını zorlayarak oraya diye yol bulabilecekse gelip hac etmesi gerekir diye bir görüşü var İmam evet, Malik Hazretleri'nin hatırladığım kadarıyla. Ama biraz mezhebi işte küfe merkezli oluştuğu için biraz daha Medine'den uzak, o bölgelerden uzak evet, diyelim ki bölgelerde daha böyle işte yol emniyeti, gidişler, gelişler, aile ihtiyaçlarının karşılanması gibi biraz da bu işlerde standartlara da hocam biraz üstün evet, yukarı tutmuşlar. Ama her halükarda insanın yani gitmemek için bir bahane aramaktan ziyade ayet-i kerimeden hareketle hı-hı, gitmek için bahane evet, aramak, vesile aramak onun daha doğru olacağını herhalde söyleyebiliriz.
Evet hocam. Bugün bir de vize problemi var. Vize alınamıyor işte. Hac izin çıkmıyor. Diyanetten izin çıkmıyor falan. Bu tür problemler de var bugün. Onları da aşamıyor insan bazen. Yani işte izinsiz gitse sıkıntılar olabilecek. Veya parası çok yüksek olabiliyor.
Hocam şimdi bu kayıt yaptıranlar işte ekonomi klas, lüks klas. Bunu fazla ayrıma girmeyelim.
Evet.
Yani diyelim ki Diyanet'e diyelim gidip de efendim kayıt yaptıran insanlar orada şimdi sırasını bekliyorlar tabii.
Evet.
Çok insan sırasını bekliyor. Allah diyelim ki ömür verdiği var, ömür vermediği var. Ve üzerine de adamın hac farz olmuş. Vize de alamıyor. İşte imkanlar ölçüsünde de kayıt yaptırmış ve evet, sırasını bekliyor. Ve bu insan ölse.
Evet.
Beklerken diyelim ki Allah izin versin ama bir sürü yüz binlerce insan var hocam bu şekilde efendim evet, kayıtlı. Evet. Ölecek olsa ne yapacak bu Allah katındaki bunun mesuliyetin olur kim mu? Çekecek, kim evet, çekecek
evet,
diye.
Yani o mesuliyeti kim çekecek? Kusuru olan birileri varsa herhalde onlar evet, çekecekler. Yoksa yol bulamamış evet, sayılır yani.
O normalde işte ministrat ailesi bile orayı bir yol evet, şimdi gayet bulamıyor, niyet etmiş.
Gayret etmiş.
Niyet etmiş ve efendim şeyle. Biz hocam epey oldu yani 2002 yılındaydı işte 3 yılındaydı biz müracaatımızı yaptık. Pasaportlarımızı verdik, paralarımızı yatırdık. Ondan sonra yani niyetimizde hiçbir şey yoktu.
Bozukluk yoktu.
Hiçbir bozukluk yoktu çünkü yani ne gerekiyorsa en son doları yatırdık. Yani kaçer bin dolar seçti o zaman şeyinde diye ha. Yatırdık. Artık bütün hazırlığı yaptık. Çantalarımızı aldık. Her şey böyle. Ama en son geldi işte en son işte dedi ki efendim vizeniz çıkmadı.
Eyvah.
Öyle kaldı. Daha da gidemedik. 2002-2016'ya geldik tabii. 22'ye kadar böyle.
Hadis-i şerif var ya Efendimiz hac yapmak isteyen acele etsin buyuruyor. Olur ki insan hastalanır, bineği kaybolur veya bir ihtiyaç zuhur eder. İmkan bulabilen hakikaten acele
Etsin diyor.
Yani. Yoksa buyurduğunuz gibi işte Diyanet beklerken hasta oluyor insanlar. Yaşlılık ilerliyor, gidemeyiz durumu. Artık gidemeyecek hallere
düşebiliyorlar.
Gelebiliyor. Yani imkan bulunca demek ki acele etmek gerektiğini Efendimiz tavsiye ediyor. Acele etsinler diye.
Evet. Tabii hocam bu fıkıh meselesi.
Evet.
Yani buradaki yol bulma, güç yetirme ve bunun şartları tabii yani mezheplerimizde, dört mezhep hak mezhebimizde bununla alakalı gerçekten çok detaylar var, içtihatlar var, farklı şeyler var. Onlar tabii ilgili arkadaşlarımız veya ihtiyaç olan arkadaşlarımızın o ilgili kitapların üyelerini okuması
evet,
lazım.
Evet.
Çünkü teker teker buradaki maddeleri, içtihatları söylememize zamanımızda yok. Söylemeye gerek yok aslında. O evet. Bilinebilir. Fakat biz şunu söylüyoruz. Bu ayet-i kerime Cenab-ı Hak kulunu bir an önce yani bir yol bulup
evet.
Bahaneleri bahane etmeyip, bahane üretmeyip yol bulup oraya gelmesini istiyor, davet ediyor.
Evet.
Ve bunu da farz kılıyor. Bunu da farz kılıyor. Hatta işte وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَيْنَ الْعَالَمِينَ diye bitiyor ayet-i kerime.
Evet.
Kim diyor nankörlük yaparsa diyor veya bütün bu anlattıklarımız görmezlikten gelir, inkar ederse ya ne olacakmış şeyde Mekke'de işte çölün ortasında bir ev, yani gitsen ne olur gitmesen ne olur tarzında tam bir inkarda olabilir.
Evet.
Veya böyle büyük bir nimetin nankörlükte olabilir. Evet. Yani bu kadar bereket, feyiz yani evet. Görünün görünmeyen faydaları bunu diyor kimse kim itibar etmezse sözlerime, bu davetime, bu evet. Farzıma etmezse orada Cenab-ı Hakk'ın kaybedeceği bir şey yok. فَاِنَّ اللّٰهَ اِنَّ الْعَالَمِينَ Cenab-ı Hak bütün alemlerde müstahane.
Müstahane. Hakikaten yani normalde Allah diyor Allah'ın hakkıdır. Müslümanın hac etmesi. Kim hac etmezse diye gelmesi lazımken ayet-i kerime.
Evet.
Kim hac etmezse Allah müstahanedir demesi.
Gerekirken
kim nankörlük ederse
veya küfür ederse diye. Demek ki inkar ederse diye.
Haccı küçük görmek belki insanı böyle küfre doğru tehlike yaklaştırdığı anlaşılabilir. Bir de biraz önce program başında bahsettik. O kadar ayetler var, mucizeler var, bereketler, feyizler. O feyizleri görmezden gelir. Onlara bigane kalırsa Cenab-ı Hakk'a bir faydası zararı yok o insanın. Kendisine kendi zarar etmiş olur manasında. O şekilde. Çünkü haçla ilgili yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden Allah için hac eden kimse annesinden doğduğu gün gibi günahsız olarak döner. Bunu kim istemez hocam? Tertemiz. Yani o kadar insan pişman olduğu yaptığı hatalar, yanlışlar var. Eyvah diyor yapmasaydım falan. Ama bunlar tövbe ederek pişmanlıkla güzel bir hac yaparsa böyle yeni doğmuş bir bebek gibi.
Hocam o zaman şöyle söyleyelim. Tabii hac kuralları çekildi.
Evet.
Çıkanlar çıktı, çıkmayanlar tabii bekliyorlar. Bizim de şimdi 6. seneden çıkmadı.
Evet.
İnşallah seneye çıkar İnşallah. Diyelim. İnşallah. Yine bir yol bul gideriz. Cenab-ı Hak tabii gitmeyenlere en kısa yoldan hem gitme isteğini, şevkini versin Cenab-ı Hak kalplerimize. Hem de yolları koyarsın, gitme nasip etsin.
Gidenlere dua
etsinler. Gidenlere de dua etsinler ve yine tekrar Cenab-ı Hak lütfetsin.
Evet.
Başkasının hakkına girmemek şartıyla lütfetsin diyelim hocam. Kıymetli hocam verdiğim bilgiler için çok teşekkür tamam, ederiz. Tamam. Allah razı olsun. Muhterem dinleyenler bugün hocamla beraber yine bir ayet çerçevesinde Beytullah'tan, Haç'tan konuşmuş olduk. Biraz o muhitlerde günlüğümüz oralarda dolaşmış oldu. İnşallah Cenab-ı Hak tesirini, faydasını halk eylesin diye dua ediyoruz ve hepinize tekrar hürmetlerimizi arz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.